Ayrım 27, sayfa 291. Aynı günün sabahı güneşin ilk ışıkları deniz satında ince ince kırılırken Stanley ve Erika sahilin Bovuka adı verilen balıkçıların teknelerini çekek yeri olarak kullandıkları ufak koya doğru ilerliyorlardı. Yerli balıkçılar, dalgıçlar ve sualtı sporları için turistlere rehberlik eden denizcilerin toplanma mahalliydi burası. Bovuka koyunda hayat genellikle tan yerinin ağarmasıyla başlardı. Sabahın çok erken saatlerinde balıkçı kayıklarının başına gelen kuanalar o günkü seferin son hazırlıklarını gözden geçirir ve kayıklar tam denize açılmadan önce bovenalara tekmil verirlerdi. Balık avı Bovuka koyunda adeta dini bir ayin gibi yapılırdı ve bereketin kutsallığı esasına dayanırdı. Stanley Erika'nın elinden tutarak kumlara bata çıka ilerlediler. Koydaki bütün bovenaların hemen hemen hepsi Stanley'i tanırlardı. Balıkçılığa olan düşkünlüğü ve bu kutsal seremoniden zevk alması Manado balıkçıları tarafından hoş karşılanırdı. Yerli balıkçılar İngiliz'i adeta kendilerinden biri gibi sayarlardı. Balıkçılar cahil ve iptidai insanlardı. Çoğu zaman yabancılara karşı ürkek ve mesafeli dururlardı. Ama Stanley onların gördüğü turistlerden çok farklı biriydi. Balıkçılara saygı duyar, onlarla sohbet eder, zaman zaman da birlikte içki içerlerdi. Erika ilk önce tenleri güneş ve rüzgardan iyice yanıp esmerleşmiş yerleri görünce yanındaki Stanley'in mevcudiyetine rağmen ürküp huylanmıştı. Ama onların Stanley'e nasıl saygılı ve içten davrandıklarını görünce rahatlamıştı. Stanley çat pat konuştuğu Malaycasıyla balıkçılardan birine bir şeyler sordu. Yaşlı adam eliyle işaretler yaparak ilerideki kulübelerden birini işaret etti. O kulübeye doğru ilerlerken Erika o adama ne söyledin diye sordu. Bovena Orantu'nun nerede olduğunu dedi İngiliz. O da kim? Eğer anlaşabilirsek seni Ujung Pandang'a götürecek kaptan. Erika ümitsizce sahilde gördüğü balıkçı kayıklarına baktı. Bunlarla mı gideceğim? Merak etme. Kaptan Orantu'nun lüks bir motoru vardır. Seni istediğin yere rahatça götürür. Umarım haklısındır diye söylendi Erika. İşaret edilen kulübeye doğru ilerlerken balıkçılar biraz da şimdiye kadar görmeye alışık olmadıkları genç kadını dikkatle süzüyorlardı. Ama bu bakışları saygı duydukları Stanley'i rahatsız edecek ölçüde değildi. Ne biçim insan bunlar diye homurdanmaya devam etti kadın. İnsana yiyecek gibi bakıyorlar. Anlamaya çalış dedi Stanley. Ömürleri boyunca senin gibi güzel bir kadın görmemişler. Nasıl davranmalarını beklersin ki? Erika eski sevgilisinin kompliman yapıp yapmadığını anlamak ister gibi yüzüne baktı fakat sesini çıkarmadı. Yaklaştıkları balıkçı kulübesi son derece iptidai, sazdan ve bambu kamışlardan yapma, üstü paslı tenekelerle kaplanmış, cidden ilkel bir barakaydı. Erika bu barakanın sahibinin lüks bir motora sahip olabileceğini ihtimal veremiyordu. Ama Stanley'e hep güvenmişti, mutlaka bir bildiği vardır diye düşündü. Barakadan içeriye girdiler, Erika etrafa hemen bir göz attı. Ufak tahta kızakların üzerine tamir için çekilmiş 3-4 balıkçı kayığı duruyordu. İçerisi loştu ve etrafı yağ kokusuyla birlikte yoğun sigara dumanı kaplamıştı. Genç kadın arka tarafta toplanmış 5-6 erkek gördü. Kendi aralarında yüksek sesle konuşarak sigara içiyorlardı. Yabancıları görünce sustular. Özellikle barakaya tanımadıkları bir kadının girişi şaşırtmıştı onları. Stanley'i fark edince gülümsediler. Selamat Pagi, günaydın arkadaşlar dedi İngiliz. Selametta Tank, hoş geldin Tuamor diye karşılık verdiler. Stanley, Kaptan Orantu ile biraz konuşmak istiyorum, bizi yalnız bırakır mısınız diye mırıldandı. Adamlar sessizce barakayı terk etti. Konuşmalar Malayca cereyan ettiği için Erika bir şey anlamıyordu. Ama biçimsiz tipli yerli balıkçıların uzaklaşmasına memnun oldu. Kaptan Orantu yaşı kolay tahmin edilemeyen biriydi. Belki 50, belki de daha fazla olabilirdi. 2-3 gündür tıraş olmadığı esmer yüzünü kaplamış sakaldan belliydi. İçtiği sigarayı kumların üstüne atıp sandaletiyle üstüne bastı. Meraklı gözlerle genç kadını süzüyordu. Bunun olağan dışı bir ziyaret olduğunu anlayacak kadar zekiydi. Sonra bakışlarını Stanley'e çevirerek, ''Evet Tuamor, seni dinliyorum.'' dedi. ''Bu ziyaretin neye borçluyum?'' ''Gördüğün gibi bir misafirim var kaptan. Evet hoş bir hanım. Seni buralarda hiçbir kadınla görmemiştik. Buyur isteğin nedir? Balığa çıkmak için tekne mi istiyorsun?'' ''Bir tekne istediğim doğru ama balığa çıkmak için değil.'' Kaptan kara gözlerini kısarak baktı. Stanley'den böyle bir isteğin gelmesine biraz şaşırmıştı ama hiç belli etmedi. ''Sağlam bir kayık mı?'' diye sordu. ''Hayır, senin Rüzgar Gülü adlı motorunu istiyorum.'' Orantu pişkin pişkin sırıttı. ''Yapma Mr. Moore, o pahalı bir teknedir. Bunu bilirsin, sana göre değil. Parayı düşünme, bedeli neyse ödenecek. Sen mi ödeyeceksin?'' Kaptan Stanley meteliksiz biri olduğunu, bütün maaşını içkiye yatırdığını gayet iyi bilirdi. Misafirim ödeyecek. Orantu bakışlarını tekrar genç kadına çevirdi. Sade giyimi, ayağındaki soluk bluziniyle onu paralı turistlere pek benzetememişti. Nazlandı, daha doğrusu Stanley'i tanıdığı için kuşkulandı. Onu kırmak da istemiyordu. Parayı peşin isterim ama bilirsin o lüks ve masraflı bir teknedir. Anlaşırsak para sorun değil. Nereye gitmek istiyorsunuz? Likupanga mı? Hayır, çok uzağa. Kaptan şaşırarak İngilizce süzdü yeniden. Çok uzağa mı, nereye? Ujung Pandanga. Şaka mı yapıyorsunuz Mr. Moore? Orası Sulawesi'nin öbür ucu. Bana bütün Maluku Denizi'ni geçmemi mi teklif ediyorsunuz? Evet. Bu imkansız dostum. Seni severim ama bunu yapamam. Neden? Bir sürü nedeni var. Bir kere bu size pahalıya patlar. Ayrıca ben bile deniz yoluyla oralara kadar hiç gitmedim. Bu mevsimde Maluku denizi serttir. Rüzgar günü biliyorum. O denizi bu mevsimde de rahatlıkla aşar. Öyle bile olsa burayı uzun bir süre bırakamam. Oğlun teknenin kaptanlığını üstlenebilir. Oğlum burada değil, kendi araya gitti. Stanley sinirli bir biçimde homurdandı. Bu çok hayati bir konu kaptan. Misafirimin mutlaka gitmesi lazım. Niye büyük limandaki teknelerden birini ayarlamaya çalışmıyorsunuz? Olmaz, bu koydan bir tekne kiralamalıyız ve rüzgar gülü içlerinde en iyisi. Kaptan bir iki saniye düşündü. Bu bir tür kaçış değil mi? Öyle de diyebilirsin. Güvenmesem sana gelmezdim. Yani kabul edersem yasalara aykırı bir iş mi yapmış olacağım? Tam öyle sayılmaz ama misafirimin burayı terk ettiği kimse tarafından bilinmemeli. Orantu tekrar sırıttı. Yaşına rağmen dişleri inci gibi muntazam ve bembeyazdı. Dostum dedi, bu misafirine çok pahalıya patlayabilir. Sanırım o konuyu aramızda çözebiliriz. Ne kadar istiyorsun? Erika iki adamın arasındaki Malayca konuşmayı tek kelime anlamadan gözleriyle takip ediyordu. Fakat konuşmanın çatallaştığını kaptanın tutumundan, isteksiz davranış ve yüz ifadesinden anlıyordu. Huylanmaya başladı. Sulawesi'den kaçması bu görüşmeye bağlıydı. İki erkeğin arasında sıkı bir pazarlığa giriştiğini tahmin ediyordu. Sonunda Stanley tokalaşmak için elini kaptana uzatınca rahatladı. Tamam mı diye sordu Stanley'e. Tamam ama sana biraz tuzluya patlayacak. Ne kadar? Stani anlaştıkları bedeli söyledi. Erika pek umursadı. Fazla sayılmaz dedi. Ben daha fazlasını bekliyordum. Yine de durumumuzdan istifadeye kalkıştı. Alacağı parayı ömründe kazanmadığını biliyor musun? Dert etme, buradan derhal uzaklaşmam lazım. Stani genç kadına dönerek acele etme dedi. Hemen yola çıkmıyorsunuz. Erika irkilerek İngiliz ajana baktı. Neden? Kaptan burayı terk edemiyor. Bir oğlu var fakat aksi gibi o da şimdi burada değil. Teknesini kullanacak emin birini arıyor. Güvendiği eski arkadaşlarından birini. Kim o? O şahsa güvenebilir miyiz? Ben kaptana güvenirim. Sağlam biridir. Bulduğu kişi de herhalde emindir. Adı neymiş? Bana söylediğine göre Joko adlı bir dalgıç. Onun da teknesi varmış. Yıllardır Manado'ya gelen turistlere sualtı avcılığında rehberlik yapıyormuş. Şimdi gidip ona haber verecek. Şu sıralar işler kesat gittiğinden boştaymış. Öğleye doğru denize açılırsınız dedi. Erika rahat bir nefes aldı. Galiba bu dertten kurtuluyordu. Stanley'i bakışlarıyla okşadı. Yatakta artık eskisi gibi yeterli değildi ama kendisine hala sırılsıklam aşık olduğunu anlamıştı. Ona acımak istedi. Ne var ki bu Erika'nın alışık olduğu bir duygu değildi. Gerd Rupert geceyi uykusuz geçirdi. Erika'nın infaz emri onu allak bullak etmişti. Yapacağı bir şey olmadığından kararı kabul etmek zorundaydı. Epey içki içti ve Dietmar Hamann'ın dönüşünü bekledi. Kendini neticeye alıştırmaya çalıştı. Alt tarafı güzel bir kadındı diye düşündü. Ona sahip olmak istemiş ama bu emeline ulaşamamıştı. Zengin ve istediği kadını elde edebilecek düzeydeydi. O olmazsa yaşamına başkaları da girebilirdi. Fazla dert edilecek bir konu değildi. Böyle düşünmesine rağmen gece boyunca gözüne uyku girmemişti. Saatler ilerleyip Dietmar yata dönmeyince huylanmaya başladı. Acaba bir aksilik mi olmuştu? İkide bir saatine bakarak infazcı ajanın neden geciktiğini düşündü. Mutlaka yolunda gitmeyen bir şeyler olmuştu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte güverteye çıktı. Küpeşte'ye dayanıp meraklı gözlerle sahili taradı. Manado'da sıradan yeni bir gün başlıyordu ama ne Erika'dan ne de Dietmar'dan haber yoktu. Cinayet olayıyla arasında bir bağ kurulursa bu son derece vahim neticeler doğurabilirdi. Huzursuzluğu her an artmaya devam ediyordu. Üst üste iki başarısızlığa uğramıştı. Cookies nete gelen denizciyi ortadan kaldırmayı becerememiş, şimdi de merkezden aldığı son emri muhtemelen yerine getirememişti. Bunlar Berlin'le arasının açılması için yeterli sebeplerdi. Siyasi bir ameliye ile Endonezya'daki ticari faaliyetlerine son verirler ve imtiyazlarını iptal ederlerse mahvolurdu. O gerçekte profesyonel bir ajan değildi. Bu faaliyetleri ticari çıkarları karşılığında yürütüyordu. Rupert birden geleceğinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu kavrayıverdi. Bu insanlar çok acımasız olurlar ve en ufak bir memnuniyetsizlikte kendisini harcarlardı. Meraktan çatlama raddelerine gelmişti. Başı biraz da dün gece üzüntüden fazla kaçırdığı içki nedeniyle çatlarcasına ağrıyordu. Aklına bin bir olasılık gelmeye başladı. Belki Erika kendisine tavsiye ettiği Pilgrim's Hotel'e gitmemiş ve bu yüzden Dietmar onu bulamamıştı. Hala kadını arıyordu olabilirdi. Fakat Manado ufak bir yerdi ve Erika gibi bir kadının kalacağı fazla yer yoktu. Sonra birden uyandı. Madem kadın bir haindi ve teşkilatına ihanet ediyordu, öyleyse burada işbirliği yapıp destek alabileceği başkaları bulunabilirdi. Bunu şimdiye kadar düşünmediği için hayıflandı ve kendine kızdı. Acaba burada Erika'yı kim yataklık edebilirdi? Sonra birden tabii ya diye homurdandı. Aklına İngiliz Stanley Moore geldi. Erika onu tanıyordu. Eski bir geçmişleri vardı ve adam büyük bir cüretle kendi yatına gelip kadına temas bile kurmuştu. Bunu niye daha önce düşünemedim diye söylendi. Fakat az da olsa Stanley Moore'u tanırdı. Alkolik bir M16 ajanıydı o. Alkolik olduğunu bütün Manado bilirdi. Öyle bir adamla Erika arasında nasıl bir ilişki düşünülebilirdi? Ayrıca İngilizlerin adadaki radikal İslam akımıyla pek ilgilendiklerini sanmıyordu. Bugüne kadar böyle bir duyum almamıştı merkezden ama belli de olmazdı. Şayet düşündüğü doğru ise bu sorunu halledebilir ve yeniden Erika'nın izni ele geçirebilirdi. Biraz rahatlar gibi oldu. İlk sabah duşunu almak için tam kamerasına dönmeye niyetlenirken yata yaklaşan kayığı fark etti. Gözlerini kısıp dikkatle kayığa baktı. Teknenin içinde resmi üniformalı iki polisle müdür Habibi'yi fark etti. O zaman işlerin ters gittiği yönündeki endişeleri avdet etti. Polis müdürü sabahın bu saatinde yatına geliyorsa ortada fevkalade bir şey olması gerekirdi. Toparlanmaya çalıştı. Dün geceden beri ayağından çıkarmadığı buruşuk keten pantolonunu göbeğine doğru çekti. Saçsız başındaki tek tük telleri elinle yatıştırmaya çalıştı ve sonra yatın bordasından aşağıya sakan merdivenlere doğru yürüdü. Nöbetçi tayfa çoktan merdivenlerin başında durarak kayığın yanaşmasına yardımcı oluyordu. Habibi ve yanındaki iki memur çevik adımlarla merdivenleri tırmanarak güverteye çıktılar. Rupert güleç bir yüzle onlara yaklaştı ve tokalaşmak için elini polis müdürüne uzatırken "Hoş geldiniz Sayın Habibi" diye içten bir gösterişte bulundu. "Bu benim için ne şeref, Manado'nun en yetkili kişisi, en nihayet yatımı şereflendiriyor." Çok naziksiniz Harper ama doğrusu bu ilk ziyaretim bir iş için değil de daha samimi bir görüşme için olmasını temenni ederdim diye mırıldandı Habibi. İş için mi yine de fark etmez. Sizi teknemde görmekten bahtiyarım. İki adam tokalaşırken sinsice birbirlerini süzdüler. Ama ellerinden geldiğince bakışlarındaki sinsiliği birbirlerine belli etmemeye çalıştılar. Buyurun dedi Rupert. Şöyle rahat bir yere geçip oturalım, kahvaltı ettiniz mi? Saat daha çok erken, herhalde kahvaltı etmemişsinizdir. Teşekkür ederim ama bir çayınızı içebilirim. Tabii derhal. Rupert beklenmedik misafirini kıç güvertedeki şezlonglara doğru yürütürken en yakındaki tayfaya da çay getirmelerini emretti. Yerlerine otururlarken Rupert bu ziyaretinizi neye borçluyum acaba dedi. Pek mühim bir şey değil, belki de hiç değil, sadece bir tespit ve teşhis isteği denilebilir. Teşhis mi? Evet Sayın Rupert. Hayrola ne teşhisi bu? Habibi geriye yaslanarak kara gözlerini dikkatle yat sahibine dikti. Personeliniz arasında hiç eksik kişi var mı? Anlayamadım sayın müdürüm. Oysa Gert Rupert adamın neyi kastettiğini gayet iyi anlamıştı. Bir an yüreği duracak gibi oldu. Yani tayfalarınızdan karaya çıkıp da dönmeyen var mı? Ha, ne kastettiğinizi şimdi anladım. Ama bunu ben bilemem. Böyle şeylerle teknemin kaptanı ilgilenir. Muhtemelen çıkanlar olmuştur herhalde. Neden sordunuz? Yoksa aralarından biri şehrin asayişini bozan bir şey mi yaptı? İnanın öyle bir şey varsa ben de kendilerine gereken cezayı verebilirim. Korkarım böyle bir şansınız olamayacak Sayın Rupert. Şayet bulduğumuz adam tabii bu yat personelinden ise. Bulduğunuz adam mı? Evet, bu sabah Pilgrim Otel'de kalbinden kurşunlanmış bir ceset bulduk. Sapsarı kesildi Gert Rupert birden. Aslında haberin kendisini bu kadar şaşırtmaması gerekirdi. Dietmar Hamann'ın yata dönmeyişinden bu sonucu bekler olmuştu. Sadece ya diyebildi. Beyaz ırktan, sapsarı saçlı, iri kayın bir adam diye devam etti Habibi. Buldukları cesedin Dietmar'a ait olduğu açıkça belliydi. Verilen tarifler kesin kes ona uyuyordu. Elindeki tek infazcı da oydu. Ama nedense hiç üzülmedi Rupert. Bu da Erika'nın adamı öldürdüğünü gösteriyordu. Derin bir soru kaldı. Peki bu adamın benim tayfalarımdan biri olduğu kanaatine nasıl vardınız? Adam sünnetsizdi. Ama bu ne ifade eder ki? Ve de sağ göğsünde bir gamalı haç dövmesi gördük. Gertrüper içinden vay namussuz diye söylendi. Nazi hayranı olduğunu hiç bilmiyordu. Belli ki şiddet taraftarı neofaşistlerden biri olmalıydı. Herhalde merkez onu bu yüzden tetikçi olarak kullanıyordu. Ne yazık ki Dietmar'ı yeterince tanımıyordu. Her ne kadar yatağı Ujungpanlang'da Berlin'den aldığı emirle bindiyse de ondan hoşlanmadığı için fazla ilgilenmemiş, hakkında yeterince araştırma yapmamıştı. Zaten yapsa da kabul etmeme gibi bir şansı yoktu. Göğsündeki dövmeyi görmediği halde biliyormuş gibi, evet şimdi hatırladım diyebildi. Sanırım böyle bir tayfamız vardı. Adı Dietmar olmalı ama soyadını maalesef hatırlayamıyorum. Ne yapmış, otelde bir hadise mi çıkarmış? Habibi soruyu duymamış gibi davrandı. Sanki kara gözleri şimdi şişman Alman tüccarın içine okumak istercesine üzerine çevrilmişti. Rupert terlemeye başladı. Peki Sayın Rupert, Helga Truman adında bir kadını tanıyor musunuz? İşte şimdi en nazik konuya giriyorlardı. Fakat Rupert bir kere daha şaşırmaktan kendini alamadı. Erika'nın sahte kimliğini polis müdürünün nereden ve nasıl öğrendiğini anlamamıştı. Erika'nın sahte kimliğini kendisi bile dün akşam Berlin'den gelen yazılı emirden öğrenmişti. İnkar etmenin pratik bir faydası yoktu. Gülümsemeye çalıştı fakat beceremedi. Evet tanırım dedi. O da bu yatta mı kalıyordu? Düne kadar öyleydi ama dün yatı terk etti. Nedenini sorabilir miyim? Sayın müdür, bu resmi bir soruşturma mı? Hiç şüphesiz, artık ortada bir cinayet olduğunu biliyorsunuz. Fakat öldürülen tayfa ile Helga Truman arasındaki bağlantıyı kuramıyorum. Tayfanızı otelde onun odasında bulduk. Rupert şaşırmış gibi yaparak aman Allah'ım inanamıyorum diye mırıldandı. Habibi yapılan çay servisi sırasında konuşmayı keserek şişman tüccarı bakışlarıyla inceledi. Yatın garsonu uzaklaşınca Rupert'e sordu. Bayan Turman'la aranızda özel bir ilişki var mıydı? Gert Rupert kekeler gibi yaptı. Anlarsınız işte, vardı tabii, çok hoş bir hanımdı. Yani metresiniz miydi? Hayır, tam öyle denilemez. Kendisini Ujungpanlang'da tanımıştım. Manado'ya yatla açılacağını söyledim ve benimle gelip gelmeyeceğini sordum. O da kabul etti. Gert dilinin ucuna gelen soruyu dayanamayıp sordu. Yoksa bizim tayfayı o mu öldürmüş? Bunu henüz bilmiyoruz ama onun odasında bulunması şüpheleri üzerinde topluyor. Kendisini sorguya çekmediniz mi? Habibi ısrarla Rupert'in gözlerinin içine bakıyordu. Helga Turman kayıp dedi, onu bulamıyoruz. Rupert derin bir nefes aldı. Neler oluyor anlamıyorum. O tayfa neden Bayan Turman'ın peşinden gitmiş olabilir ki? Böyle bir şeye cesaret etmesi çok anlamsız. Ben de öyle düşünüyorum Herr Rupert. Otel odasında boğuşma izleri var mıydı? Yani Dietmar'ın Bayan Turman'a cinsel saldırıda bulunduğuna dair izler. Habibi olumsuz anlamda başını iki yana saldırdı. Cinsel saldırıyı neden düşündüğünüzü sorabilir miyim? Gert yüzüne yeni bir şaşkınlık ifadesi vererek mukabil bir soru sordu. Başka ne olabilir ki? Bayan Turman çok çekici bir kadındı. Aklınıza bunun dışında başka sebepler de geliyor mu? Hayır diye söylendi Rupert. Başka bir ihtimal düşünemiyorum. Herhalde Dietmar yatta ondan yeterince etkilenmiş olmalı. Bayan Turman da yatı terk edince içindeki heyecanı bir şekilde ona ifade etmek sahikiyle yaklaştı muhakkak. Sonrası malum. Habibi bir süre konuşmadan bekledi. Bayan Turman hakkında ne biliyorsunuz? Herhangi bir yerde çalışıyor muydu? Rupert tebessüm etmeyi başardı. Çalışmak mı? Hayır, kesinlikle hayır. Bildiğim kadarıyla o uzak doğuya zengin koca avına çıkmış bir duldu. Cazibesini inkar edemem. Az kaldı bunu başarıyordu da. Tam bir macera peresti. Peki sizi niye terk etti sorabilir miyim? Tabii müdür bey. Anladığım kadarıyla bunu sormanız görevinizde. Sanırım bende aradığını bulamadı. Ne anlama geliyor bu? Yani ben onunla evlenmeyi aklımın köşesinden bile geçirmemiştim. Bundan hoşnut kalmadı. Hatta kısa bir ağız münakaşası da yaptık. Yatı terk edeceğim dedi. Medeni bir insan olarak bunu yapmamasını, Ujungpanlang'a dönene kadar yatta kalmasını teklif ettim ama beni dinlemedi. Sanırım hüsrana uğramıştı. Fazla ısrar ettiğimi de söyleyemem. Anlıyorum diye mırıldandı Habibi. Sonra birden yerinden kalktı. Vaktinizi aldığım için beni bağışlamanızı rica ederim. Sizi anlıyorum, görevinizi yapıyorsunuz. Son bir husus daha. Tayfanızın cesedini ne yapalım? Onu almak mı istersiniz? Yoksa tahkikatın hitamında buradaki Hristiyan mezarlığına defnedelim mi? Rupert kayıtsızca omuzlarını sikti. Buraya defnedebilirsiniz. Onu yeterince tanımıyorum. Kendisini arayacak kimse olduğunu da sanmam. Bana göre ne yazık ki adi bir suçluymuş. Polis müdürü ayağa kalktı. Çaya teşekkür ederim dedi. Yatınıza ilk ziyaretimin böyle olmasını istemezdim. Ben de üzgünüm Sayın Habibi. Umarım bir başka zaman yatımı yeniden şereflendirirsiniz. İnşallah, dedi polis müdürü. Ayrım sonu, sayfa 303.